Number One Star programından herkese merhabalar. Bugün de yine sizlerle beraberiz. Çok sevimli, çok sempatik bir konuğum var. Hatta yanında da bir müzisyen arkadaşımız var. Hoş geldiniz.
Teşekkürler. Lildan Demir. Hoş bulduk. Evet.
Artist ismi mi yoksa kendi ismi?
Hayır, kendi ismim.
Öyle mi?
Kimlikte Vildan Demir.
Ne güzel.
Evet.
Demir Su isminde çok var bu arada.
Evet, çok fazla var.
Acayip bayağı var. Yani. Benim de çok böyle
doğru,
Demir Su ismi arkadaşım.
Doğru. Demir çok.
Aşkı anlatan bir şarkı.
Evet, aşk Günay çoktan
Çoban'ın
ölmüş.
Sözlerini yazdığı bir şarkı.
Doğru.
Günay Çoban'ın da ben çok beğendiğim besteleri vardı. Ben mesela en son Tarkan'ın Kayıp şarkısını çok beğenmiştim.
Evet.
Ondan sonra herhalde Tarkan'ın yeni albümde de bir tane daha vardı. Darma Duman mıydı onun da galiba?
Şerbetli onun.
Şerbetli mi onun?
Evet.
Bir tane de Darma Duman da onun olabilir.
Sorma Gitsin onun.
Sorma Gitsin.
Sorma Gitsin. Tamam. Evet.
Ya bir slow'du, bir hareket.
Darma Duman yanlışım yoksa Tarkan'ın kendi sözü, bestesi. Evet. Sorma Gitsin ve Şerbetli Günay Çoban sözleri.
Evet. Aynen. Güzel bir şarkı yaptınız.
Güzel bir şarkı yaptık.
Peki bu şarkıyı acaba bugün de böyle bir canlı söyleme ihtimalimiz olur?
Seve seve söyleriz.
Vazgeçtim isterseniz başka cover şarkılar.
Nasıl istiyorsanız. Bizim için hiç fark etmez. Biz hazırlıklı geldik.
Şimdi ama önce bir hikayeyi dinlemek istiyorum. Çünkü benim programıma konuk gelen arkadaşlarımızı biraz olsun böyle hiç tanımayan insanlara tanıtır gibi. Sizin de bu müzikal yolculuğunuz nasıl başladı, nasıl gelişti, ne zaman başladı? Bu hikayeyi bir dinlemek isterim sizden de.
İzmir'den geldim. İzmirliyim. Müzik eğitimime 11 yaşımda başladım. Çocuk koroları, TRT çocuk korolarıyla. Sonra üniversite eğitimim için, ya üniversite bitti, Ege Devlet Türk Müziği Konservatuarı mezunuyum. Yüksek lisans eğitimim için İstanbul'a geldim. Ve İstanbul'da yüksek lisansla birlikte sahne çalışmalarım, profesyonel sahne çalışmalarım başladı. Büyük kulüpte, Serki Dorian'da. Kendimi bildim bileli, müzik hep mevcut bende. Yani bu işi yapan birçok sanatçı gibi. Çok çok uzun bir hikaye bu ama çok genel hatlarıyla size bu şekilde anlatabilirim.
Peki yani bu müzik yolculuğunda başarılı olmasaydınız ya da buradan hani böyle geçiminizi sağlamasaydınız, ekonominizi buradan yönetmeseydiniz ne düşünüyordunuz? Mesela bir B planınız var mıydı?
Şöyle ki liseye geçiş dönemimde o dönemin getirdiği artık psikoloji tam olarak oturmuyor. Çok farklı meslekler de hayal etmiştim. Harp okuluna gitmek istiyordum mesela. Çünkü spora, evet, spora her zaman çok merakım oldu benim. Ama hani bunlar aslında sadece lafı güzafmış. Az önce söyledim ya hani insan galiba bir şey uğruna bazen doğabiliyor. Yani bazı ruhlar galiba dünyaya böyle gönderilebiliyor. Benliğim hiçbir zaman başka bir şey yapmayı aslında özünde hayal etmedi. Yani şu anda da düşünüyorum ve bunu zaman zaman kendime söylüyorum. Kendi kendime de hep içten içe de düşünüyorum. Galiba başka bir şey yapamazdım Kadir Bey ya. Ama hayat bu. Yani ülke şartları da her zaman harika gitmeyebilir. Mecbur kalırsak elbette ki hayatımızı geçindirmek için başka işler yapmak durumundayız.
Evet.
Hayatta kalmak adına ama ümit ediyorum. Hayatımda böyle bir yer açılmaz hiçbir zaman. Çünkü yaptığım şey bir meslekten öte bir yaşam biçimi.
Sizi biraz yorduk. Biz Ali Bey'le beraber bir şarkı söyleyeceğiz.
Lütfen.
Siz bana uyarsanız. Vazgeçtim. Yok, bu benim tonum değil.
Aslında tam tonunuz.
Şimdi geldi. Devam edelim.
Sözlerinden bir ah de yeter.
Sessizce.
Sessizce, kimsesizce gönderdim dudaklarımı öpme al yeter.
Hiç tanımadığım birisine bu şarkıyı söylesen ne yapar sahnede mesela?
Ya şöyle...
Etkilenir değil mi? Romantik yani, şarkılar. Sahnede böyle şeyler geliyor mu başınıza?
Çok geliyor. Çok.
Mesela bir şarkıyı söylerken ağlayan, bir şarkıyı söylerken üzerine alınan...
Ya oho çok. Çok yani... Ben
aşık
hep şuna...
olan...
Yani... vallahi diyor. Aşk herkesin başına gelsin diliyorum gerçekten evet, ama... Evet. Hatta bunun bu bir gazeteye konu da olmuştu. Bana soru sormuşlardı yıllar önce. Dediler ki işte büyük kulüpte bir sahnemde. Böyle bir şey yaşıyor musunuz? Yani mesela şarkı istiyor, sonra ağlıyor. Onun ağlayışından dolayı ben fazla empatik bir tipim. Duygusal ben de ağlıyorum ve bu sefer hani bu sesi etkiliyor. Yani böyle şeyler gerçekten çok oluyor. Bir de şöyle de bir şey var. Bazı şarkılar galiba şarkı ötesinde bir şey. Ki söz konusu eğer Sezen Aksu'ysa bence onlar sadece şarkı değil. Evet. Hani kendisi diyor ya şarkılar duaya benzer diye. Doğru. Yani bunlar şarkı ötesi bir şey ve bunu hissetmek çok insani ve çok bence olması gereken bir şey. Doğal bir şey yaşanıyor aslında orada. Evet, başımıza geliyor böyle şeyler.
Bu arada büyük kulüpte zordur. Yani orada genelde zor. Belli bir yaş grubu geliyor. Bir üyelik sisteminin olduğu bir yer.
Doğru.
Ondan sonra benim de arkadaşlarım gidiyor, komşularım gidiyor. Ben de yakınım oraya. Ben gitmeyi düşünmüyorum.
Buyurun gelin programlarıma.
Kendimi oraya ait hissetmiyorum. Sonra. Şimdi tabii orada repertuar daha farklı oluyordur.
Evet.
Başka yerlerde farklı oluyordur. Yabancı da söylüyor musunuz yoksa ben, sadece Türkçe mi söylüyorsunuz?
Ben 7 dilde şarkı söylüyorum ama aslında çok güzel izah ettiniz. Büyük kulüp dinleyicisi yani yediği yemekten dinlediği müziğe kadar biraz seçici. Fazla bilinçli ve fazla seçici.
Evet.
Ve benim profesyonel sahne hayatım da büyük kulüpte başladı. Evet bu çok zor ama aynı zamanda zorladığı için de çok geliştiren bir şey oldu. Onlara hitap etmek durumundasınız. Varlığınızı sürdürmek zorundasınız ve kendinizi beğendirmek zorundasınız. Değişik bir mecra çünkü. Ve bu beraberinde çok çalışmayı getirdi ve ister istemez kendimi çok yetiştirmek durumunda kaldım. Ama günün sonuna baktığımda aslında bu bir avantajdı. İşte şimdi sahnede Türkçe şarkılar, yanı sıra İspanyolca, Grek, Arapça, İtalyanca, ya bunları söylüyorum ve bugün için değerlendirdiğimde büyük kulüp zorlamış ama çok da güzel şeyler katmış.
Devam ediyor mu sahne?
Tabii ki. Daha cumartesi günü oradaydık.
Ortadoğulu kulüp üyeleri geliyor mu yoksa?
Yani şöyle.
Eğlenceye gelen mi oluyor? Benim bildiğim dışarıdan giremiyor insanlar.
Çok fazla dışarıdan giren yok. Üye olmayan giremiyor.
Ya da misafir olarak gelebiliyor.
Aynen, bravo. Öyle. Hı. Ama şöyle ki, şimdi ben burada Arapça derken tabii o daha baskın bir müzik olduğu için bu saydığım listede. Yani onu biz aslında biraz hafif Spanish, Arabic, o tarz şeyler sunarak, hatta bazen Arabic Jazz. O tarz seçimlerimiz var ve bunu o şekilde sunmak durumundayız. Ama bu sadece büyük kulüp sahnesinde değil. Ben isim verebilir miyim?
Vermeyelim istersen.
Tamam. Şeyde, tamam.
Kesintiyi vurar.
Tamam.
Başka bir yerde?
Başka yerlerde de biz bu tarzı sahnede uyguluyoruz ve insanlar da beğendiği sürece yapmaya çabalıyoruz ve devam ettiriyoruz bunu.
Şimdi tabii sahneden gelip sahneden sonrasında da işte bir single çıkarmak ya da bir şarkı okumak falan daha kolay oluyor. Zor olan bu tarafta önce hani single çıkarıp ondan sonra hiçbir altyapısı olmadan bir şarkı çıkarıp hasbelkader. Hasbelkader de patlayıp yani çok popüler olup sonrasında sahneye uyarlamak zor oluyor.
Evet,
bugün mesela
doğru.
Özellikle rapçi adı altındaki yeni nesil şarkıcı arkadaşlarımız çok zorluk çekiyor bu konularda. Aslında umursamıyorlardı yani. Playback bile yapmıyorlar yani. Seyirciye söyletiyorlar falan ondan sonra.
Evet doğru.
Bir de son zamanlarda herhalde yani bizim bildiğimiz sanatçılardan da genelde vokalistleri de söylettirenleri görüyoruz. Arada bir girip çıkıyorlar. Geçenlerde ben bir şey izledim mesela. Şaşırdım. Normalde yani canlı okuyan bir kadın solistimiz ama şarkının aralarında girip çıkıyor. Arkada vokaller devam ediyor. Bu neden kaynaklanıyor? Çok mu yoruluyor sanatçılar?
Yani şöyle eğer o bahsettiğiniz onları? Sanatçının aynı zamanda dans performansı varsa bu çok kolay bir şey değil. Yani dünya genelinde de bunu gerçekten mesela Beyoncé bunu nasıl yapıyor? Gerçekten canlı söylüyor. İnanılmaz bir teknik ve korkunç dans ediyor. Bu çok zor bir şey.
Acayip bir kondisyon gerekiyor.
Korkunç bir kondisyon gerekiyor ki ben onların sahne hayatı dışında işin mutfağında korkunç çalıştıklarını düşünüyorum. Çünkü başka türlü olmaz. Bahsettiğiniz o sanatçı da muhtemelen sahnede dans performansı vardır. Ve o kolay bir şey değil. Gerçekten değil. Hem dans edeceksin, hem sahne hakimiyetin olacak, hem seyirciye hitap edeceksin, hem de şarkı söyleyeceksin. Vokallerde destek oluyorsa çok güzel yani. Ama insanlar gidiyorlar, bunu da seviyorlar Kadir
Bey.
Yani bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz, daha o gözle izlemişsiniz ama o sahneye çıkıyorsa mutlaka vardır bir şey ya. Yani ben öyle düşünüyor, değerlendiriyorum.
Aşk çoktan ölmüş.
Evet.
Şarkısını böyle bir nakaratını söyleyebilir misiniz canlı?
Seve seve.
Eğer hazırsanız tabii.
Tabii.
Sürpriz olmazsa. Si bemol olmuyor mu mesela?
Ben de fa oluyor Kadir Bey.
Ben de genelde si bemol oluyor.
Bu dünyada aşk çoktan ölmüş, belki kıyamet yakın. Gönüller bir mezara dönmüş, ey kalbim sevme sakın. Bu dünyada aşk çoktan ölmüş, burada kıyamet yakın. İnsanlar bir mezara dönmüş, kimseyi sevme sakın. Günay Çoban sözleri. Nakaratımız böyle.
Evet. Buradan şeye bağlayabilirdi. Yolun açık olsun.
Ay kayıp.
Demek isterdim.
Boğazım dümlü. Sözlerim kayıp. Bir daha ömrümce. Kimseyi sevmem. Çünkü bu bedende. Yüreğim kayıp. Of. Hazin bir siyaha boyandı bulutlar.
Güzel şarkıydı değil mi?
Çok çok efsane özel bir şarkı, efsane bir şarkı. Yani ne zaman dinlesem tüyler diken diken. Evet. İşte diyorum ya, bazı şarkılar başka.
Evet evet. Yani mesela Ahmet Selçuk İlkan'ın Hatıran Yeter'de Zakkum da okumuştu o şarkıyı. Rahmetli Ferdi Tayfur'un
cenaze
töreninde tekrar gündeme geldi ve herkes o şarkıya yüklendi. Tabii ki Ferdi Tayfur'un okuduğu bir sürü hit şarkı vardı ama Hatıran Yeter başka bir noktaya geldi tekrar. Onu mesela söylesek nasıl olur? Senin yorumundan merak ediyorum. Sahnede söylüyor musun böyle şeyler?
Söylüyorum ama şu anda Hatıran Yeter...
Ali'cim ben söyleyeyim.
Lütfen, evet siz.
Evet, son, iki, üç, dört. Sen gir, ben sana uyacağım bu sefer.
Ben vokal yapacağım size.
Sözleri unuttum ya.
İşte oluyor bazen, böyle şeyler oluyor.
Bir gün gitsen bile Hatıran Yeter, başı neydi onun yani? Bak seni söylemen lazım.
Doğru işte, bak ben de insanım, gidiyor bazen.
Tarkan da Emma olduğunu da güzel söyledi.
Ay sormayın ya. Ay.
Ben de bu dağların nesine geldim. Meleşir kuzular sesine geldim. Bir garip ölmüş de yasına geldim. Geldim Emma oldu. Ben de bu dağların nesine geldim, meleşir kuzular sesine geldim, bir garip ölmüş de yasına geldim, geldim emmo.
İyi ki Ali gelmiş bu arada, değil mi ya?
Tabii
çok iyi oldu, evet. Tabii.
Şimdi sizin hazırladığınız bir şarkı varsa onu da dinlemek isteriz.
Geçtiğimiz Şubat ayında ilk çalışmamdı bu. Kalpsiz diye, sözler yine Günay Çoban, müzik Bülent Özdemir. Bir şarkı çıkardık Kalpsiz.
Neden bu ikiliyle çalışıyorsun?
Şöyle, şimdi yani Günay Çoban, şöyle ki, Günay Çoban bu yola benim en büyük destekçim. Aynen
güzel.
Öyle. Bülent Özdemir Tribüt albümde yer aldı bu şarkı. Ve benim açıkçası bu işlere ilk merhaba deyişimdi. Yani bence çok güzel bir denk geliş. Bu olaya böyle büyük isimlerle, hani Günay Çoban gibi isimlerin desteğini alarak girmek açıkçası çok büyük bir şans benim için.
Tabii.
Ama Günay'ın hiçbir zaman sadece benim şarkılarımı okumalısın gibi bir iddiası asla yok. Ki ikinci şarkımız yine bir cover'dı, Yüreğim Bir Taş. Sözler Ali Tekin Türe, müzik Gülden Karaböcek. Onu da birazdan dilerseniz seslendiririz.
Aa, olur. Ben unuttum o şarkıyı.
Söyleriz.
Evet, evet.
Söyleriz. Seve seve söyleriz. Bunlardan birini söyleyebiliriz.
Lale Devri'ni hatırlıyorum. O da onundu galiba.
Lale Devri, Bülent Özdemir ve Sezen Aksu.
Bülent Özdemir'e
Sezen
Aksu'ydu, pardon. Ama onun bir şarkısı daha vardı. Sibel Can'ın söylediği bir şarkısı daha vardı galiba.
Bülent Özdemir mi?
Günay Çoban'ın.
Senden başka kimsem yok.
Yok, o değil. Başka bir şey daha vardı galiba. Yani o kayıptan önce patlayan bir şarkısı daha vardı. Tarkan'da da bir şarkısı daha vardı.
Olabilir.
Ama unuttum şimdi. Ama Lale Devri gibi böyle yürüyen büyük bir şarkı vardı yani. Biraz arabesk bir şarkıydı ama unuttum şimdi ben de.
Yani benim hatırladığım son dönemlerde Sibel Can'da patlayan şarkısı Senden Başka Kimsem Yok.
Yok yok, o daha büyük patlayan bir şarkıydı. Hani böyle padişah gibi falan.
Anımsayamadım, kusura bakmayın.
Lale Devri gibi bir şarkıydı, aynen. Bakarım aklıma.
Anımsayama bak, biraz şey gibi geliyor bana. Onlara haksızlık gibi geliyor.
Yok canım.
Söz yazarına ve bestecisine haksızlık gibi geliyor. Ve bu bana biraz kötü hissettiriyor kendimi. Şimdi siz böyle sıkıştırınca ben... Biraz üzülüyorum açıkçası. Onlara haksızlık etmiş gibi oluyorum.
Ne diyeyim yani, yıldızlarda kayar durmaz. Sizin o zaman şarkıyı bekliyoruz.
Tamam. Mi yapmıştım ama.
Mi olabilir.
Bunu da anımsayacaksınız. Aşkın Rengi'nin 2000'li yıllarda söylediği şarkı bu.
Neydi adı?
Kalpsiz.
Hiç hatırlayamadım.
Şimdi söyleyeyim. O akşam son defa sana sarılamadım. Kalbimde çırpınan aşkı uçuramadım. Boynumu büktüm, ağladım, yollarına yağdım. Emanet aşkını bir ömür sakladım. Araya giren kader ne zalimmiş. Sevenler ayrı düşer, kanun buymuş. Sevmem, kimseyi sevemedim bir daha. Ölmem, yüzünü görmeden son defa. Eyvah, uğruna harcanıyor gençliğim. Kalipsiz, sen hangi eldesin? Sevmem, kimseyi sevemedim bir daha. Ölmem, yüzünü görmeden son defa. Eyvah, uğruna harcanıyor gençliğim. Kalipsiz, sen hangi eldesin?
Yok bir sitemin.
Nasıl? O şey. Bu şarkıyı mı az önce söylediniz?
Evet.
Sibel Can'da değil.
Niran
Ünsal'ın bestesi, Günay Çoban sözleri Özcan Deniz'de patladı.
Evet, evet. Beni çok sevdi onunmuş mesela.
Beni çok sevdi Günay Çoban, evet.
Şerbetli.
Evet.
Bir de bu Emrah'la İrem yaptı, o da onu.
Evet, aynen.
Bir de biz çocukken.
Ay evet. Ay,
o da çok
ay,
güzel
çok
değil
güzel
mi?
Güzel bir şarkı.
Ben onu Sezen
Bundan bir önceki Tarkan gitsin albümünde, Yolla albümünde.
Evet, evet.
Evet, doğru.
Biz çocukken ve Sorma Gitsin. Ondan sonra Bal Küpü. Aşk tabii. Kovulmaz, Mustafa Sandal kayıp, onu deli yangını, şimdi bu İrem Derici'li.
Tabii o da inanılmaz Kuran bir şarkı.
O da mesela güzel bir şarkı. Emrah da çok güzel aranjör.
Çok, olmuş. Çok.
Ya şarkıların tabii aranjesi de çok önemli.
Çok yani. Önemli.
Yani şarkıyı alıyor, başka bir yere götürüyor.
Kesinlikle öyle.
Aranjörlük de bence bu işin kalbi.
Kesinlikle öyle. Bu aşk çoktan ölmüş. Hı hı. Tarkan Şerbetli'de çalışan ekip birebir çalıştı. Hı hı. Beste ve aranje, düzenleme Turaç Berkay. Mix Mastering yine Utku Ünsal yaptı. Sözler Günay Çoban. Günay Çoban sözleri üzerine de işte inşa edilmiş bir şey. Hı hı. Ya bu iyi hissettiriyor. Bunları dile getirmek gerçekten çok iyi hissettiriyor. Yolun başında biri olarak.
Şimdi siz sahnedesiniz mesela. Büyük kulüptesiniz. Ve orada mesela... bende var sarışınlar, bende var esmerler, bende var kardeşim helikopter falan gibi şarkılar istek almıyor mu?
Ya şöyle bir şey söyleyeyim mi size? Haklısınız, aslında çok doğru bir noktaya değindiniz.
Yani mesela bu şarkılar da dijital platformlarda çok dinlenen şarkılar.
Doğru, doğru.
Acaba diyorum hani şey, sahada nasıl bu durum yani?
Geliyor, bu tarz yoksa istekler geliyor.
Böyle eski şarkılar mı devam ediyor sahnede?
Yok, bu istekler büyük kulüp için işte ne kadar ekstrem bir mekan olduğunu dile getiriyoruz ama oralarda da bu istekler geliyor. Buna benzer şeyler yaşıyorum. Hatta gerçekten garip şeyler de sahnede çok güldüğüm şeyler de yaşıyorum. Bunu izleyiciye belli etmek istemiyorum. Mesela bir gün anlatayım mı?
Tabii tabii lütfen.
Yani peçete yazılır ya Kadir
evet,
Bey.
Evet.
Bir beyefendi gelmiş ama sizin dediğiniz gibi üye değil. Dışarıdan bir üyeden sebep
misafir
girmiş.
Olarak,
misafir evet. Olarak gelmiş. Şöyle yazıyor, inanın abartmıyorum. Vildan Hanım, ben büyük kulüp üyesi değilim. Kıyamam. Dakikalarca da yazmış onu mektup gibi. İşte kim bilir bir daha ne zaman geleceğim büyük kulübe. Sizden ricam bir harmandalı çalın da ben bir oynayayım. İçimde kalmasın bu dedi. Yani bunlar bile gelebiliyor. Bazen nerede olduğunuzun, kime şarkı söylediğinizin çok etkisi olamayabiliyor. Ya bir de hayatta bunlar da var. Hani çok da böyle bize ait bir şey değilmiş gibi de çok da yadırgamamak gerekiyor. Bunların hepsi insan halleri gibi geliyor bana yani. O da öyle. O da onu dinliyor.
Hiç beklenmedik bir anda bir insanın içinden geçen bir...
Olabiliyor işte. Kadir Bey. Olabiliyor. Gerçekten olabiliyor. Yani bunları yadırgamak yerine Ya hayatta var bunlar. Yapılacak bir şey yok yani.
Evet, evet.
Hepimiz insanız.
Evet. Şarkıcılık kariyerin olmasaydı da başka bir iş yapsaydın daha iyi olurdu dediğin anlar oldu mu? Ya da bu işten vazgeçmek üzere olduğun ya da ne bileyim böyle bir umudunun kırıldığı anlar oldu mu?
Umudumun kırıldığı çok an oldu ama hiçbir zaman vazgeçmedim.
Yani mesela bizim bugün gördüğünüz popüler sanatçıların çoğunda da böyle şeyler yaşanmıştır değil mi? Yani hani böyle insan çıkmış yola ve birden patlamış ve çok popüler olmuş devam etmiş. Böyle bir pembe bir hikaye yok galiba değil mi? Çok zorlu bir süreç bu süreçlerde yani.
Zorlu.
Şarkı tutuyor,
kolay
tutmuyor,
değil.
Sahne
çok
oluyor,
büyük
olmuyor,
stres.
Bilmem ne oluyor.
Çok büyük stres, doğru.
Bu işin ucunda gene bir maddiyat var netice itibariyle.
Ciddi anlamda maddiyat istiyor. Var. Kesinlikle öyle.
Öyle bedava olmuyor.
Yok, hayır.
Yani bugün yani tamam işte sosyal medyada böyle esprili şeyler filan 10 günlüğüne, 15 günlüğüne ya da bir haftalığına patlıyor ediyor falan ama yani sahne yapmak, şarkıcılık falan başka bir boyut.
Kolay değil ama kolay olan da çok yerini buluyor mu bilmiyorum Kadir Bey. Yani bu birbiriyle aslında belki de doğru orantılı. Ya da bu zorluklar bu durumu daha da kıymetlendiriyor. Şimdi ben 2010 yılında İstanbul'a geldim. Az önce söylediğim gibi. Burada sahne çalışmalarına başladım. Yani şöyle evet çok küçük yaşta geldim. Bakıyorum o yaştaki bir kız bunu yani 23 yaşında üniversiteyi bitirmiş buraya gelmiş. Hem okuyor hem çalışıyor. Yani bunun için aşk olmasa, tutku olmasa bu başarılabilecek bir şey değil. Yani o zamanki o kız bunu nasıl yapmış, nasıl var olmayı başarmış, çok zor, gerçekten çok zor ama...
İstanbul'da kimse yok muydu geldiğinde?
Şöyle ki, şimdi ilk zamanlar benim işte ablam yanımdaydı, ailem sürekli benim yanımda. Ya hiç yalnız bırakmıyorlar beni. Evet, burada da tanıdıklar var ama bence her İzmirlinin, her İzmirli müzisyenin İstanbul hayali var. Yani
niye? Ben de mesela İzmir hayalim var.
Galiba öyle oluyor. Ben bunu İstanbullulardan çok duyuyorum.
Ben bir şey söyleyeceğim. Yani İstanbul insanı yutar.
Yani İstanbul, doğru, doğru.
Yani siz bile belki kaybolmuşsunuzdur, haberiniz yok.
Bir kere bu bile çok büyük bir travma
tabii.
Sebebi.
Yani İstanbul çok büyük bir şehir.
Çok.
Ve gerçekten de İstanbul'da çok insan var.
Çok.
Yani İzmir mesela daha şey bir yer.
Daha kendi
butik,
halinde.
Butik oteller gibi yani.
Evet, daha kendi
İstanbul,
halinde.
İstanbul 5 yıldızlı büyük bir otel. Ama İzmir butik bir otel. İşte Kuşadası, Çeşme, Bodrum daha da butikleşiyor falan filan. Ama bakıyoruz gerçekten herkeste bir İstanbul hayali var. Bence artık bu yeni teknolojiyle beraber insanlar kendi şehirlerinde yaşayarak kendi şehirlerinde üretebilir ve neydi onun adı? Bunları devam ettirebilir. Onun dışında da hani işe güce gidecekse de kendi şehirlerine gidebilir ama öyle olmuyor, tam tersi oluyor. Herkes akın akın İstanbul'a gelmeye
devam ediyor. Şimdi o sosyolojik açıdan doğru söylüyorsunuz. Yani hep bir İstanbul. Neden sadece İstanbul değil mi? Aslında evet. Memleketin her bir köşesi çok güzel. Evet. Ama hani ben burada biraz böyle bir metafor galiba benimki. Yani müzisyeniz, şimdi İstanbul'daki ortam, çevre, sahne. Şimdi siz bile İstanbul'dasınız. Yani İzmir'de misiniz mesela? Hani ben burada bu yayına katılabilmek için İstanbul'da olmalıyım. Anlatabiliyor muyum?
Ben valla son iki sene Kuşadası'nda büyük çoğunluğunu, yılın büyük çoğunluğunu geçirdim ve çok da memnunum yani.
Ya anlıyorum sizi ben.
Şimdi burada böyle bir iş yapamıyorsun. Yani bir yerden bir yere gittin mi zaten gün bitiyor. Şimdi
doğru.
Bugün buraya geldin. Günün bitti zaten.
Bitti. Evet. Olsun, ben her şeye rağmen İstanbul'u seviyorum.
Bir bu kalabalıkta, bu kaosta olmak bence hiç iyi değil. Nereden biliyorum diyeceksin. Koca koca sanatçılar, aranjörler falan hep yerleştiler.
Doğru, doğru. Işte, doğru.
Taşçı Bodrum'a yerleşti.
İskender i̇şte dijital Baybaş, dünyanın gelişmesi.
Ozan Çolakoğlu gitti, bilmem ne oldu falan. Bir sürü örnek var böyle. Ve hiçbirisi de şey yapmadı. Yani geri dönmedi. Aman buralar olmazmış falan. Hepsi
bu da anlaşılabilir. Evet, doğru.
Ondan sonra. Ama şöyle bir şey var galiba. Oralarda da var olmak için de oralarda bir düzenin olması lazım ya da işte ne bileyim yani bir potansiyelin olması, ekonomik anlamda bir potansiyelin olması lazım.
Kesinlikle öyle.
Öyle olması lazım.
Tabii.
Yoksa bize her yer İstanbul.
Yani doğru. Yolun en başındayken ben bu işleri İzmir'den de yürütürüm. Ben bunu söyleyebilecek bir şansım
İzmir'de
şu anda yok.
İzmir'de çok mesela şey var. Sahne alma imkanı var. Ve İzmir'in eğlencesi daha da güzel.
Keyifli. Yani çok şey, çok sempatik.
İzmir'deki
çok canlı.
Aynen, hafta sonunda hatta bir arkadaşımızla, bir menajer arkadaşımızla konuştuk. İzmir'de meşhur bir mekan var, orada da çıkıyorlar. Dedim ki nasıl yani, İstanbul mu, İzmir mi, nasıl ya dedi. İzmir'in seyircisi bambaşka dedi yani.
Ya çok olayın içindeler.
Eğlenmeyi çok seviyorlar.
Çok.
Ve hani Onları ittirmeye, kalktırmaya gerek olmuyor dedi.
Hazırlar.
Yani. Zaten hazır geliyorlar.
Çok hazırlar.
Yani kapıdan içeri girerken eğlenerek giriyorlar.
Doğru doğru. Evet, ama İzmir insanının genelinde vardır ya. Hani.
Bizim İstanbul'da böyle giriyoruz kapıdan içeri. Benim masam neresi?
Doğru. Aynen öyle.
O masamı falan.
Doğru. Aynen öyle. Ya yani tespitleriniz çok doğru ama. Olsun. Ben her şeye rağmen. Yani bak fon müziğimiz de geldi buradan.
İstanbul, İstanbul.
Olalı.
Böyle zulüm görmedi diyormuşum.
Yani ben yine de İstanbul'u çok seviyorum.
Evet.
Çok seviyorum.
Hayalinizdeki bir sanatçı, yani çok hayran olduğunuz ve o mertebeye erişmek istediğiniz bir sanatçı var mı?
Yani tabii ki var. Ama ya bunlar çok zor. Şimdi ben desem ki işte kim mesela idolümüz, en büyük idolümüz elbette ki Sezen Aksu ama yani mümkün değil
o başka
olmak. O olmak mümkün değil. Ajda Pekkan. Yani o kadar hayran ki Ajda Hanım'a. Mümkün mü? Değil. Yani. Biraz dönemiyle yaşıyor ve var
ama
oluyor
örnek
insan.
Onlara,
ya şöyle ki ya. Ben mesela işte Ajda Pekkan o kadar hayranım ki onun yorumculuğuna. Ya bunu onun o ustalığını, onun o profesyonelliğini ifade edebilecek bir şey bir söz bulamıyorum. Mesela şöyle yapıyorum. Bazen bazı zamanlarda biraz müzik arsız olmamla da ilgili galiba bu. Kulağımın kirlendiğini düşünüyorum bazen işte dinlediğimiz evet, müziklerden evet, falan.
Oluyor.
Ben Ajda Hanım'ın İstanbul gelişimine yaptığı albümler vardır. Siz çok iyi bilirsiniz.
Evet.
Günlerce onu dinleyip sesimi, yorumumu temizlerim biliyor musunuz? Ya o kadar büyük bir üstad yani.
Evet.
Ve şu anda da dinliyorum. Ya bir insan küçücük de olsa performansını, ses rengini kaybetmez mi? Ya bu çok büyük bir başarı.
Ama hep çalışıyormuş. Yani bana
tabii,
anlatmıştı benim programa geldiğinde.
Tabii.
Yani demişti ki hani star dedi birileri tarafından olunmuyor.
Bu kadar.
Star
bu kadar.
Dedi.
Bu kadar.
Çok çalışıyorum ve
çok.
Kendimi müziğime adadım. Özel hayatımı da bir kenara bıraktım. Müziğimle evlendim dedim yani.
Ajda Pekkan'a çalışıyorum
hani
hep der ya.
Neden evlenmediği ile ilgili ya da hiç çoluk çocuk sahibi olmadığı ile ilgili sorduğum soruya böyle bir cevap vermiş.
Ne kadar net.
Ben halkıma adadım kendimi ve müziğimle evlendim.
Çok ortada.
İşimle evlendim. Hala da şan dersler alıyorum.
Tabii.
Hala da işte kondisyon yapıyorum her gün.
Spor yapıyor.
Spor yapıyor işte tabii.
Diyafram çalışıyor.
Aynen.
Ya. Çok
aynen.
Çok çok ciddi bir iş bu. Müzik
evet.
Çok ciddi bir iş.
Evet,
o yüzden sorduğunuz sorunun cevabı çok zor. Yani
dedim belki hani Aleyna Tilki'nin yerinde falan.
Yok Aleyna bir şey söyleyeyim ben çok ciddi Aleyna Tilki hayranıyım.
Gerçekten.
Ben çok başarılı buluyorum ve çok yetenekli buluyorum.
Son dönemi bence en parlayan yıldızlarından
ben
birisi.
Ben kesinlikle aynı fikirdeyim.
Mesela Aleyna Tilki genç diye galiba biraz da onu linç ediyorlar filan.
Yani haksızlık bence.
Ama kızda yetenek var, ses
korkunç
var.
Korkunç yetenekli, müthiş bir ışık var.
Sahneyi çok güzel dolduruyor, kıpır kıpır, enerji dolu.
Ben çok beğeniyorum Aleyna Tilki'yi.
Magazin figürü oldu. Yani
birçok şey başarıyor aslında.
Ne isteniyorsa aslında.
Daha ne yapsın bu kız?
Piyasanın istediği her şey var kızda.
Bence
yani.
De öyle. Tabii bir de şey var son dönemlerde. Mabel Matiz'i söylemeye gerek yok. Yani o bambaşka bir dünya yarattı.
Evet.
Çok
ben,
özel.
Ben Mabel'e en son işte Zinet Salih'e Müptelayın Bilgine diye bir şarkı vermişti. Orada lansmanda beraberdik.
Evet.
Ondan sonra nasıl buluyorsun, ne diyorsun falan diye sohbet ederken yani sen de günümüzün artık çağdaş ozanlarından
net.
Birisi oldun dedim.
Net, çok
ondan
kıymetli.
Sonra, çok mutlu olmuştum.
Kendi dünyasını yarattı bu. Çok özel bir şey yani.
Evet. Şeyine kadar mesela ilgileniyormuş. Klibine
işte
bir şarkı verdiği zaman
tabii.
Okumasına, vokal koştuğunu yapıyor, bilmem ne yapıyor. Her şeyle ilgileniyormuş yani.
Aynı detayı, özeni ben Tarkan'da da duydum. İşte galiba başarı tesadüf değil Kadir
evet,
Bey.
Evet.
Yani
evet.
O olayın mutfağında olmak bence çok önemli, çok özel bir şey yani.
Peki Bildan, şimdi bu dijital platformlarda manipülasyon meselesi var. Ya da dijital platformlarda belli isimlerin işte bazı listelere girmesi ve birçok sanatçının yani çoğunluğun olduğu bir şeyinde özellikle de pop müzik sanatçılarının o listelere giremiyor olması.
Evet.
Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Sence bu neden böyle oluyor?
Çok acımasızca.
Ne oluyor da yani burada işte mesela diyelim ki o listelerden birisine senin şarkını koysalar o
tabii.
Şarkı sence yürür mü yürümez mi?
Bence yürür.
Evet.
Çünkü zaten inanmadığın bir işi neden çıkarırsın ki?
O listeye neden mesela belli işte belli bir kitle hedefledi, belli bir işte şey ne derler ona şarkıcılar hedefledi, hep aynı şarkıcılar o listeye dahil oluyor. Bildiğimiz o işte büyük sanatçılar o listelere giremiyorlar. Neden acaba böyle?
Şöyle
şey?
Ki aslında bu işin mutfağında olan yani aslında bunun cevabını elbette ki siz çok çok daha iyi bilirsiniz ama şöyle ya bu çok zorlu bir yarış. öyle konuşuyoruz ya. Yani son dönemlerde de şeyi de televizyonlarda çok görüyoruz. Galiba işte dizi sektöründe de işte böyle tekerleşme olduğunu. Evet. Yani acaba bu sadece bugün mü vardı? Geçmişte de belki vardı. Başka bir türde vardı. Belki de bu hep var. Anlatabiliyor muyum?
Evet, evet.
Ama mesela az önce söyledik Aleyna Tilki. Yani o kadar başarılı, o kadar kıymetli işler yapıyor ki. Ya bir numarada olmasına rağmen bir takım manipülasyonlarla sanki orada değilmiş gibi bile gösterilebiliyor.
O da ya, isyan etti. Haklı. Bana dedi çıkmak istediğim sahneleri kapattılar. Çıkartmıyor organizatörler dedi. Dinleyicim beni istiyor dedi. Böyle bir talep görüyorum.
Kesinlikle öyledir.
Şarkılarım da bir numarada ama dedi beni oralara çıkartmıyor. Sonuçta dedi menajerlerin bir takım insanların elinde bu dedi. Bununla ilgili de dedi. Hakkımı helal etmiyorum kimseye falan diye daha ağır şeyler söyledi de.
Yazık ya. Ondan evet sonra, yani zor işler yani.
Aleyna aslında bununla ilgili bir fitilini ateşlemişti. Sonra ne olduysa mesela Aleyna bu zinciri biraz kırdı. Sahne almaya başladı.
Evet. Ya çok zor.
Demek ki böyle şeyler var.
Ya böyle şeyler elbette ki demek ki var ki duyuyoruz. Yani şöyle aslında ben bunun bir benzerini bilmiyorum böyle şeyleri de çok söylemek çok hoşuma gitmiyor ama ya sahnede de öyle oluyor. Yani evet, ben de birçok kişi tarafından mesela ön program çıkıyordum.
Önü kesilmek istedi.
Yani ya bunu şey gibi algılamayın hani işte
mağdur edebiyatı değil.
Mağdur edebiyatı değil.
Yok, gerçek
sorduğunuz için evet, ben bunun evet, cevabını evet, şöyle verebilirim. İstanbul'un çok bilinen mekanlarında programlar yapıyorduk ama işte büyük isimlerin önünde çıktığım zamanlar var.
Evet, evet.
Orada mesela ismi herkes tarafından bilinen birçok isim ön programında çıkmamı istemedi. Yani sonra ben onları da anlamaya çalıştım. Olabilir dedim. Yani bu sadece sizin söylediğiniz o listelerde değil. İşin bu boyutunda da olabiliyor. Galiba insan doğasında bir şey var ya da bizim yaptığımız iş mi biraz egosantrik acaba? O mu
yok
devreye
ya,
giriyor?
Her sektörde olduğu gibi bu sektörde galiba tekelleşme oluyor. Evet. Tekelleşmeyle beraber işte belli bir bütçeleri yönetiyorlar.
Doğru. İşte cevabı siz de aslında biliyorsunuz.
İşte şeyi bu business'ı yönetiyorlar falan filan. Umarız düzelir.
Umarız biz de ben de bu kocaman yorucu derya içerisinde inşallah yerimi bulurum.
Şimdi mesela o bahsedilen dizi sektörüyle ilgili konuda rekabet kurulunu inceleme başlattığı
evet,
başlangıcılığı işte ifadeleri anlamak üzere çağırdı vesaire bununla ilgili bir soruşturma başladı. Keşke devletimizin belli kurumları bu tür şeyleri sürekli denetlese.
Keşke.
Yani böyle şikayetler olduğunda ya da biri isyan ettiğinde biri artık diyor ki ben kendimi de yakacağım diyor işte.
Tabii. Ne varsa çıksın ortaya diyor.
Patlatacağım evet, diyor. Kendini yakıyor. Hı hı. Ondan sonra tabiri caizse ama ondan sonra mesela yetkililer devreye giriyor. Bence bunlar sürekli denetlense
aslında çok iyi olur.
Böyle tekerleşmelerin önüne geçer.
Ve işler daha da nitelikli hale gelir.
Tabii tabii.
Hak eden hak ettiği yeri bulabilir.
Tabii canım tabii.
İnşallah
tabii.
Belki de bundan tabii sonra umarım olur.
Senin gibi ondan sonra belki de yüz binlerce
tabii
kadın erkek solist var.
Tabii.
Ondan sonra çok başarılı bir şekilde belli yerlerde sahne alıyorlar, hı hı, şarkı söylüyorlar falan evet, ama dediğin gibi belki de o tekele takılıyorlar. Daha da ileri gitmeleri konusunda bir engel oluyor. Belki de hiç haberleri olmuyor.
Tabii.
Falan filan.
Doğru
yani
doğru, çok haklısınız.
Futbol dünyasında da var.
Var.
Ondan sonra oyunculukta da var, işte şarkıcılarda da var, siyasette de var. Herkes bir yerlerde birbirinin önünü kesiyor.
Maalesef.
Halbuki bizim dilimizde de şöyle bir şey var. Ne olursa ol kul hakkıyla gelme diye bir şey var. Bütün bunlar da kul hakkına giriyor aslında.
Net. Yani aslında öyle.
Bu dünya tamam da öbür dünyada ne olacak mesela bu kul hakkı yiyenler değil mi?
Yani tabii ki öyle ama işte ya zamanın ben iyiden yana sonuçlanacağına hep çok inanmışımdır. Evet kötü o gün kazanıyor olabilir. Öyle hissediyor olabilir. Hı. Ama zaman gerçekten iyiden yana sonuçlar. Öyle sonuçlandırır her şeyi. Yani bu bir ümit olabilir. Bu kendini korumak adına söylediğim, kendimi korumak adına bir düşüncem olabilir. Ama ben sabrın çok önemli olduğuna inanıyorum. Hı hı. Gerçekten çok disiplinli ve çok çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Ve ömrüm de varsa, hani Allah onu da nasip edecekse, bu durumun ben iyiden yana sonuçlanacağına çok inanıyorum. Buna da hep inanmak istiyorum ama herkes adına, sadece kendi adıma değil. Emek veren herkes adına yani. Az önce Aleyna Tilki'yi konuştuk. İnanın bana O hani feryat etmişti ya. Hmm. İnanın canım acıdı biliyor musunuz? Hani evet. Sanki benim başıma geliyor gibi hissettim.
Empati yaptınız. Ve
yani evet.
Olayları
çünkü aynı yoldayız.
Az çok bildiğiniz
aynı için. Yoldayız. Şimdi evet. O daha çok tanınıyor. Bakalım şimdi yarın öbür gün şarkılarım yürür. Bunu benim yaşamayacağım ne malum. Yani evet. Hepimizin başına gelebilir. O yüzden empatik olup gerçekten hani Sezen Aksu'nun çok güzel bir lafı var ya hani vicdan ilahi bir takiptir diye. Hmm. Vicdan çok önemli. Böyle yani. Duygularımı ancak böyle ifade edebilirim.
O zaman son bir şarkı daha alalım ve
seve
programı
seve.
Kapatalım.
Seve
ne
seve.
Tamam
o zaman bizim az önce size söylediğim evet. Yüreğim Bir Taş, Gülden Karaböcek, eski bir Gülden aynen. Karaböcek cover'ı. Onu söylerim. Sor mu demiştik?
Evet.
Bu sevdayı bana yakıştırmadın, kalbini kalbime yaklaştırmadın. Bu sevdayı bana yakıştırmadın, kalbini kalbime yaklaştırmadın. Vefa aramıştım, sende bulmadım. Anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden ne yar olur, ne de arkadaş. Anladım ki senin yüreğin bir taş.
Ağzına sağlık.
Teşekkür
çok
ederim.
Çok teşekkür ediyoruz. Son bir soru sorup ondan sonra kapatalım.
Lütfen.
Bir estetik, bir dokunuş var mıdır sizde?
Botoksum var.
Dudakta bir şey var mı?
Ya herkes onu soruyor. İnanın gerçekten yok. Vallahi herkes onu soruyor. Yok.
Şimdi mesela hani televizyonda bizi izleyen insanlar merak ediyorlar. Onlar merak ettiği zaman normalde biz banttan yayınladığımız için bu programları.
Bu soruyu hiç beklemiyordum bu arada.
Mesela böyle sorular soracakları için ben bu soruları da onlar için soruyorum. Ben kendim için sormuyorum.
Yani yine inanmayacaklar. Bu verdiğim cevabı inanmayacaklar biliyorum ama botoksum var.
Ben sanki Ali'de bir dolgu, bir botoks.
Ali yaptırıyor galiba öyle şeyler.
Bir burun estetiği, bir kulak estetiği, bir de çene düzeltme varmış gibi gördüm.
Ali var sende bir şeyler.
Ama sende
var
bir şey yok. Sende kese köpük. Bak o kadar.
Yani. Ya Kadir Bey. Yapacaklar biliyorum. Ben çok spor yapıyorum.
Ya.
Çok fazla düzgün besleniyorum.
Kürek bürek çekiyor musun?
Kürek değil. Çok yoğun fitness yapıyorum. Kürek özellikle çekmiyorum. Hani üst vücudu o fazla büyütüyor. Şu kanatları falan.
Mi?
Evet. Hani proporsiyonu.
Kürek yapmak için kürek çek. O zaman buralar da genişiyor.
Ya şöyle biraz daha erkeğe yönelik bir şey aslında. Hani vücut proporsiyonunu bozmamak adına.
Sizin o taraflarda Fenerbahçe'de bir var. Moda olmuş. Bayağı
var.
İnsanlar sabahın 5'inde falan.
Tabii tabii oralarda çok. Evet insanlar seviyor.
Sabah 5'te nasıl kalkacaksın gideceksin?
Ama hani o çok benlik bir spor değil. Değil.
Yani spor yapmak lazım ama gerçekten böyle bir uzman eşliğinde yapmak.
Evet ben PT zaten spor hocasıyla yapıyorum.
Ha, six pack falan var mı?
Yani inşallah bazı dönemler gidiyor bazı dönemler olmuyor. Şimdi bu PR yoğunluğundan biraz ister istemez ara verdiğimde hemen aslında vücut maalesef onun olumsuz cevabını veriyor. Ama önemli six pack falan tabii haklısınız.
Şimdi Vildan var deseydi değil mi?
Tabii.
Ne diyecektik?
Hadi göster bakalım diyecektiniz.
Uyanık seni. Halbuki ben öğrendim. Sixpack'leri vardı. Fakat keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Sevgili Ali hem de sana.
Gerçekten biz teşekkür ederiz.
Ağzınıza sağlık. Yine güzel bir buluşma yaparız. Yeni şarkılarda
çok,
inşallah.
Çok çok çok sevinirim. Seviniriz. Şöyle ki gerçekten bu yola yeni çıkmış biri adına.
Hiç mi estetik yok?
Ya ay şöyle dokunun Allah aşkına ya.
Evet,
vallahi aşk olsun ya. Gerçekten aşk olsun. Hayır şöyle ki ama şöyle ki destekleriniz çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. Programınızda yer açtığınız için çok teşekkür ederim. Ve tabii ki ben canım Sevinç'im ve Mert. Onlar bu yolda gerçekten çok destekçiler bana. Onlara da sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Canım Günaycığım'a çok teşekkür ediyorum. Bir de şöyle bir şey var Kadir Bey. Bunu söylemek durumunda hissediyorum kendimi. Çevremde, yakın çevremde kim varsa herkes böyle gözlerimin içine bakıyor. Bir şey olmasını o kadar çok istiyorlar ki. Herkes ama. Onların her birine teşekkür ediyorum. Çünkü bana çok çok iyi geliyor onlar. Ve bu çok önemli bir ihtiyaçmış.
Ben bir şey olduğunu söyleyeyim. Mert Demir'le aşk yaşaması için önce teklif Vildan'a geldi. Vildan'da ben gerçek aşklar, ilişkiler yaşarım. Suni aşklar yaşamam. diyerek olayı reddetti. Bunu da söylemiyorsun. Bak çok da mütevazısın.
Ya Kadir Bey ya. Sağ olun. Her şey için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağına sağlık.
Çok mersi.
Number One Star'da sevgili Vildan'a çok teşekkür ediyoruz. Gitarıyla eşlik eden Ali'ye de çok teşekkür ediyoruz.
Evet Ali'cim ellerine sağlık.
Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.